Ayrım 31, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 286. Lao Tzu, M.Ö. 600'ler. Çin'de her şeyi oluruna bırakma görüşünün yaratıcısı olan Lao Tzu, Taoizmin babasıdır. Bir tür köpeksi düşünceyi savunur. Dipnot, Gaston Butor, Politika Sanatı çeviren Sabahattin Eyüboğlu Vedat Günyol, Çan Yayınları İstanbul 1967. Kral olsaydım. A. Küçük bir devletin, küçük bir ulusun kralı olsaydım, bu devletteki bir avuç işe yarar adamı görevlendirmekten kaçınırdım. B. Uyruklarımı başlarına bela gelir diye korkutarak dünyayı gezmelerini önlerdim. Gemilere, arabalara binmez olurlardı. C. Her türlü silah kullanmayı yasak ederdim. D. Edebiyatta ve bilimde herkesi geleneklere çevirirdim. E. Ancak o zaman yemeklerini lezzetli, elbiselerini güzel, evlerini rahat, huylarını, törelerini hoş bulurlardı. F. Merak etmeyi, haberleşmeyi yasak ederdim. Uyruklarım evlerinde, komşu devletlerin horoz ve köpek seslerini duymadan, memleketlerinin sınırlarını aşmadan, yabancı devletlerle ilişkiler kurmadan yaşlanır, ölür giderlerdi. İmparator olamayacak kadar akıllı. Yao'yu, Hu'yu yetiştirdi. Hu'yu Niye Q'nun, Niye Q Wang Yi'nin, Wang Yi Pei'nin çırağı oldu. Yao rahat düşünebilmek için devleti bırakmak isterken Hu'yu'ya sordu. Niye Kue Tanrı ile işbirliği yapacak durumda mıdır? Benim yerime kral olabilecek durumda mıdır? Öyleyse hocası Wang Yi'ye söyler, bu görevi ona verirdim. Hu'yu der ki, bu biraz şüpheli, belki de tehlikeli bir iş. Niye Kue bir hayli akıllı, bir hayli usta. Yönetim işinde aklını ve ustalığını kullanır, böylece ilkenin, Tanrı'nın yönetimini önler. Vergileri arttırır, bilginleri tutar, karar verir, geleneklere uyar, güçlükler içinde bocalar, halkın sızlanmalarını dinler, halk oyuna kulak verir, gelişen olaylara a priori kuramlarını uygular. İşte bu adam imparator olamaz çünkü fazla akıllıdır. Her ne kadar soylu yaratılışıyla bu duruma gelmeye layıksa da aşırı bir zekası olduğu için küçük bir memur olması daha yerindedir. Böyle bir adam eşkıyaları yakalamakta işe yarar. Devlet işlerine bakacak olursa memleketin başına bela getirir. Bir de tahta çıkarsa memleket yandı demektir. Tutkulara karşı. A. Uslu olanı dizginlemek kolaydır, ortaya çıkmamış olanı önlemek kolaydır, güçsüz olanı yıkmak kolaydır, ufak tefek olanı dağıtmak kolaydır. Bir şeyi olmadan önlemek ve düzeni kargaşalık çıkmadan önce korumak gerekir. B. İki kolun kucaklayamayacağı kadar büyük olan ağaç, saç kadar ince bir kökten doğmuştur. Yedi katlı bir kule, bir toprak yığını üstünde yükselir. Bin fersahlık bir yolculuk bir adımla başlar. C. Çok görenler işlerini bozarlar. Bir şeye çok sıkı sarılanlar kollarını gevşetmek zorunda kalırlar. Hiçbir şey yapmayan bilge hiçbir şeyi bozmaz. Hiçbir şeye bağlanmadığı için hiçbir şey elinden kaçmaz. D. Kaba adam bir işe girişti mi o işi tam başaracağı sırada berbat eder. Başarır gibi olmanın sarhoşluğuyla ölçüyü kaçırıp sakarlıklar yapar. Tam başarıya ulaşmak için başlangıçtaki sıkı tutumun sonuna kadar sürmesi gerekir. E. Bilge bir şeye tutulmaz, hiçbir şeye dünyadaki azlığından ötürü değer vermez, hiçbir sisteme bağlanmaz. Sadece başkalarının yanılgılarından ders alır. Evrenin gelişmesine katılmak için bir şey yapmaz, her şeyi oluruna bırakır. Konfüçyüs, M.Ö. 551-479. Çin'de Taoizm'e zıt görüşlerin sahibi bir düşünür olan Konfüçyüs, ahlakı ve erdemi politikada temel alır ve akla önem verir. Yönetmek adam etmektir. Siz halkı yönetirken adam gibi davranırsanız kim adam gibi olmazlık edebilir? Ot ve Rüzgar. Qi Gang Konfüçyüs'e yönetim yolları üstünde sorular sordu. İlkesiz kişileri, ilkeleri olanlar yararına öldürmeye ne dersiniz? Bu soruya Konfüçyüs şöyle karşılık verdi. Niçin öldürmeden yönetemiyorsunuz? İyilik isteklerinizi ortaya koyun, halk iyiye yönelir. Yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişki, rüzgar ile ot arasındaki ilişkiye benzer. Rüzgar esince otlar eğilmek zorunda kalır. Ama rüzgar aralarından esip geçer, onları sökmez. Yavaş yavaş ve büyükçe. Che Hsia, Shu Fu valisi Konfüçyüs'e yönetim yolları üstünde sorular sordu. Konfüçyüs, işlerin çabuk olmasını isteme ve küçük çıkarlara bağlanma. İşlerin çabuk yapılmasını istemek iyi yapılmalarına engel olur. Küçük çıkarlara bağlanmak büyük işler başarmayı önler dedi. Huanların politikası. Değerli olanları el üstünde tutun, işini iyi bilenleri koruyun ki erdemliler saygı görsün. Yaşlıya ve çocuğa saygılı olun, yabancıları ve yolcuları unutmayın. Devlet işlerinin babadan oğula geçmesini önleyin. Bir kişinin birçok işleri elinde tutmasına izin vermeyin. Memurların seçilmesinde amaç yerine uygun insanı bulmak olmalıdır. Kralın kendi başına dilediği devlet adamını öldürmeye hakkı olmamalı. Kralın kötülüğüne göz yummanın suçu küçüktür ama bu kötülüğü körükleyenin ve kışkırtanın suçu büyüktür. Platon, M.Ö. 427-347. Eflatun olarak da bilinen Platon, İslam felsefesini kuvvetli bir şekilde etkileyen ilk çağ düşünürlerinden birisidir. Devletin kaynağı. Devlet insanın kendi kendine yetememesinden ve sınırsız ihtiyaçlarının olmamasından doğar. Yalnız devlet adamı yalan söyleyebilir. Yalnız şehri yönetenler devletin yararı gereği düşmanları ya da yurttaşları aldatmak için yalan söyleyebilirler. Başka hiç kimsenin böyle ince bir işe girişmeye hakkı yoktur. Herkes kendi görevinde. Bizim devletimizin özelliği şudur. Bu devlette ayakkabıcı ayakkabıcıdır. Hem ayakkabıcı hem kaptan değildir. Çiftçi çiftçidir. Hem çiftçi hem yargıç değildir. Savaş adamı savaş adamıdır. Hem savaş adamı hem tüccar değildir. Yaşlıların buyurup gençlerin buyruk dinlemesi söz götürmez bir zorunluluktur. Devletin çökme nedenleri. Demir ya da tunçla korunan devlet çöker. Devlet bekçileri de başkaları gibi tarla, ev, para sahibi oldular mı, bekçilikten çıkıp iş adamları ve çiftçiler haline gelir ve yurdun savunucuları olmaktan çıkıp zorbaları ve düşmanları olurlar. Sevmez ve sevilmezler, pusu kurar pusuya düşerler, bütün ömürleri böyle geçer. Çoğu kez de dış düşmanlardan çok iç düşmanlardan korkarlar. İşte o zaman kendileri de yurtta uçurumun kıyısına gelir. Demek zenginlik de yoksulluk da bir yandan sanatı, öbür yandan da sanatçıları kötüleştirir. Doğru, öyleyse koruyucularımın bu iki kötülüğün şehre bir düşman gibi sinsi sinsi sokulmasını, her ne pahasına olursa olsun önleyecekleri bir şey daha bulmuş oluyoruz. Neymiş bu? Zenginlik ve yoksulluk dedim. Çünkü biri bir insanı keyfe, tembelliğe, değişme isteğine götürür. Öteki değişmek isteğiyle kalmaz. Üstelik insanı küçültür, işini aksatır. Devlet bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişlesin kabul. Ama bütünlüğünü, birliğini bozacak kadar genişlemesini istemiyoruz. Komünizm. Demek ki bekçilerimizin kadınları çırılçıplak soyunacak, değerleri elbiseleri yerine geçecek, onlar da savaş ve barışta devletin bütün bekçilik işlerini erkeklerle paylaşacaklar, başka iş görmeyecekler. Bekçilerimizin kadınları hepsinin arasında ortak olacak, hiçbiri hiçbir erkekle ayrı oturmayacak, çocuklar da ortak olacak, baba oğlunu oğul babasını bilmeyecek. Doğan çocuklara gelince bunları özel bir kuruma bırakmalı. Bu kurumda kadınlar da olacak, erkekler de. Çünkü devlet işlerinde her iki cins de ortaktır. Demokrasi üstüne. İşte bu kavgada yoksullar düşmanlarını yendiler mi demokrasi kurulur. Zenginlerin kimi öldürülür, kimi yurt dışına sürülür. Geri kalan yurttaşlar devleti ve devlet işlerini eşit koşullarla paylaşırlar. Çok kez de iş başına gelecekler kurayla seçilir. Bu düzen görünüşte düzenlerin en güzelidir. Türlü renklere boyanmış bir kaftan gibi değişik insanları bir araya toplayan bu devlet de göze hoş gelebilir. Alaca bulaca şeylerden hoşlanan çocuklar ile kadınlar gibi birçok kimseler de en güzel devlet budur diyebilirler. Bu özgürlüğe susamış devletin başındakiler içki sunmasını bilmeyen sakilere döndüler mi, demokrasi alabildiğine özgürlük içip sarhoş olur. Halkı yönetenler her yola girmesini beceremez, her istenen özgürlüğü veremez olunca halk onları suçlandırır, hain diye, oligark diye cezalandırır. Aşırı özgürlüğün tepkisi insanda da toplumda da aşırı bir kölelikten başka bir şey olmaz galiba. Aristoteles, M.Ö. 384-322. İskender'e öğretmenlik yapan bu düşünür, hocası Platon'dan farklı olarak eleştiricidir. Sosyal politik konuları bilimsel biçimde ele alır. İnsan toplumsal bir hayvandır. Birçok köylerin birleşmesiyle kurulan toplum siteyi meydana getirir. Site kendi kendine yeter bir topluluktu. Yalnız yaşamak üzere değil, rahatlığını sağlamak üzere de düzenlenmiştir. Demek bu toplumda tabiatın gereğine uyar, bütün öteki öğelerinin de uyduğu gibi. Her şeyin tabiatı o şeyin amacıdır. Bir varlık hangi çeşitten olursa olsun, ister insan, ister hayvan, ister aile, eksiksiz ise o varlığa, tabiata uygun deriz. Ayrıca bir şey başkalarını aşar ve amacına onlardan daha çabuk yaklaşırsa ona en iyi gözle bakarız. Kendi kendine yetmek tabiatın bütün ürünlerinin amacıdır ve bu durum durumların en iyisidir. Demek oluyor ki site tabiata uygundur ve insan politik bir toplum içinde yaşamak için yaratılmıştır. Bir insan dış nedenlerden değil de kendi tabiatı gereği vatansız yaşarsa o insan korkunç bir insandır. İnsanlığın çok üstünde ya da çok altındadır. Homeros'a göre ocaksız, ailesiz, yasasız bir varlıktır. Tabiatı gereği böyle olan bir insan hiçbir dizgini olmadığı için hep savaş içinde yaşar ve yırtıcı bir kuş gibi hep başkalarının üstüne saldırmaya hazırdır. İşte bunun için insan toplumsal bir hayvandır. Zenginlere karşı savunma yolları. Halka karşı kurulan tuzakları da titizlikle izlemek gerekir. Halk genel olarak 5 yoldan zenginlerce aldatılır. Kurultaylar, devlet görevleri, yargı işleri, silahlanma ve askerlik hizmetleri. 1. Kurultaylar. Bunlar herkese açıktır. Ama kurultaylara katılmayan zenginler cezalandırılır. Yalnız onlar cezalandırılır ya da cezaları daha büyük olur. 2. Devlet görevleri. Gelirli kişilerin bu görevlerden kaçınmaları yasaktır ama yoksulların kaçınması hoş görülür. 3. Yargı işleri. Yargıçlık etmek istemeyen zenginler cezalandırılır. Yoksullar ceza görmez ya da Charondas yasalarında olduğu gibi daha az ceza görür. 4. Silahlanma. Yoksullar silahsız olabilir. Silahlanmayan zenginler cezalandırılır. 5. Askerlik hizmetleri. Bu hizmetlere gelmeyen yoksullar ceza görmez ama zenginler cezalandırılır. Böylece zenginler cezadan kurtulmak için hizmete koşarlar. Yoksullar ise ceza korkuları olmadığı için ordu dışında kalacaklardır. Demokrasilerde devlet adamları bunların tam tersi kurnazlıklara başvururlar. Kurultaylara katılan ve yargıçlık yapan yoksullara ücret verilir ve bu işlere katılmayan zenginlere hiçbir ceza verilmez. Bütün bu kurnazlıklar cumhuriyetlerin başını yer. Saint Augustinus 354-430. Yazılarında akıl ile imanı birleştirmeye çalışan Hristiyan düşünürüdür. Savaş ve barış. Savaşanlar iyi yürekli insanlardır. İstedikleri de herhalde barıştır ama kan dökerek. Siz ise kan dökmesini durdurmak için geldiniz dünyaya. O savaş zorunlulukları başkalarına yüklendi, size de bu mutluluk. İki sevgi, iki yurt kurdu. Tanrı'yı hor göresiye, kendini sevme yeryüzü yurdunu kurdu. Kendini hor göresiye, Tanrı sevgisi gökyüzü yurdunu kurdu. İnsan soyunu iki bölüye ayırıyoruz. Bir bölük insana göre yaşar, bir bölük Tanrı'ya göre. Bu iki bölüye mistik anlamda yurtlar diyoruz. Bundan iki insan topluluğu anlaşılmalı. Biri Tanrı ile sonsuz yaşamaya girecek, öteki şeytanla sonsuz acılara katlanacaktır. Adım adım varıldığı için bu ilerleme ancak bir iki kuşak sonra fark edilir. Üçüncü kuşağın başlangıcında sultanlık hayatının son durağına varır, halkla parlak gününü yaşar. Valiler. Devletin gücü zayıflayınca uzak bölgelerdeki valilerin her biri yüksek kumandayı eline almak ve buyruğundaki halkla yeni bir sultanlık kurup onu ailesine bırakmak ister. Niccolo Machiavelli, 1469-1527. Prens adlı eseriyle politikaya faydacılığı sokan bu İtalyan siyasetçisi de siyaset biliminin gelişmesine katkıda bulunan önemli isimlerden birisidir. Ayaklanmanın iyi sonuçları. Bana kalırsa soylular ile halk arasındaki ayaklanmaları kötüleyenler Roma'ya özgürlüğünü vermiş olan bir temel olayı kötülemiş oluyorlar. Bu ayaklanmaların gürültü patırtısına yarattıkları iyi sonuçlardan daha çok önem veriyorlar. Yönetim biçimleri. Kimi yazarlara ve bana göre üç türlü yönetim biçimi vardır. Monarşik, aristokratik ve halkçı yönetim. Yurtta düzeni sağlamak isteyenler bu üç yönetimden hangisi amaçlarına uygun düşerse onu seçmelidirler. Daha aydın sanılan başka yazarlara göre altı türlü yönetim biçimi vardır ki bunların üçü çok kötüdür. Öbür üçü ise kendiliğinden iyi olmakla birlikte çok kolay yozlaştıkları için tehlikeli olabiliyorlar. İyi olan yönetimler biraz önce söylediğim üç yönetimdir. Kötü olanlar onlardan türemedir. Bunlar türedikleri hükümetlere o kadar benzerler ki onlarla karıştırılabilirler. Monarşi zorbalığa, aristokrasi oligarşiye, demokrasi de başıboşluğa dönüşebilir. Bundan ötürü kurduğu devlete bu üç yönetimden birini seçen yasacı bunu kısa bir süre için örgütler. Çünkü iyi ile kötü bu konuda birbirine o kadar benzer ki iyi devletin kötü karşıtına dönüşmesini önlemenin yolu yoktur. Özgürlüğün koruyucusu halk. Her devlette büyükler ve halk olduğu için özgürlük hazinesinin en güvende hangi ellere verileceği düşünülmüştür. Eskiden Lakedemonya'yla, dipnot Lakedemonya Yunan mitolojisinde Zeus ile Taygeten'in oğlu Lakedaimon'un adıyla anılan bölgedir. Günümüzde Venedikliler özgürlüğü soylulara emanet etmişlerdir. Romalılar ise halkın elinde bırakmışlardır. Bu cumhuriyetlerden hangisinin daha iyi bir seçim yaptığını araştırmak gerekir. Bana kalırsa herhangi bir hazineyi onu kendine mal etmeye en az düşkün kimselere emanet etmelidir. Büyüklerin ve halkın amaçları düşünülecek olursa görülür ki büyükler hep başta olmak özlemindedirler. Halkın özlemi ise hor görülmemektir yalnız. Onun içinde özgür yaşama ülküsüne daha sıkı bağlıdır. Çünkü o iktidarı zorla elde etmeyi büyüklerden çok daha az umabilir. Onun için özgürlüğün korunması görevi halka verilirse, akla uygun olarak halk bu görevi daha büyük bir titizlikle yerine getirecek, kendisinin elde edemeyeceği devlet gücünü başkalarının zorla almalarına göz yummayacaktır. Mal mülk sahiplerinin korkusu. Kargaşalıkları çoğu zaman körükleyen mal mülk sahipleridir. Elindekini yitirme korkusu yüreklerde kazanç isteğinin tıpkısı tutkular yaratır. İnsanların yaratılışı böyledir. Malı mülkü ortasında güvenle yaşayabilmesi için ellerindekilere daha fazlasını ekleyebilmesi şarttır. Thomas More, 1478-1535. Toplumcu İngiliz düşünürü More, politik görüşleri yüzünden 1535'te başı kesilerek öldürülmüş bir idealisttir. Mal mülk adaletle uzlaşmaz. Mal ile mülkün kişisel bir hak olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü yerde ne adalet kurulabilir ne de toplum rahata kavuşur. Buna inanmıyorsanız o zaman sizce en kötülerin aslan payını aldıkları toplum haklıdır ve halkın kaderini doymak bilmez bir avuç insanın eline bırakan ve çoğunluğu yoksulluk içinde kıvranan bir devlet mutlu bir devlettir. Ütopya ülkesinde yasalar parmakla sayılacak kadar azdır. Yönetim bütün yurttaş sınıflarının yararına işler. Herkes değerinin karşılığını görür, ulusal servet de öylesine eşitçe dağıtılır ki, herkes hayatın bütün rahatlıklarından bol bol payını alır. Başka yerlerde senin benim ilkesi karışık olduğu kadar kirli bir düzenle yasalaşır. Herkesin mal mülk edinmesi, bunları koruması, başkalarınınkinden ayırabilmesi için binlerce yasa yapılır, yine de yetmez. Her gün açılan ve bir türlü bitmek bilmeyen sayısız davalara bakınca bu gerçeği anlarsınız. Bunları düşününce Platon'a hak veriyorum ve mal ortaklığını istemeyen uluslar için yasalar yapmaya yanaşmaması beni şaşırtmıyor artık. Bu büyük kafa halkı mutluluğa ulaştırmanın tek yolunun eşitlik ilkesinin uygulanması olacağını daha o zaman görmüştü. Oysa mal mülk hakkının tek tek insanlara kesin olarak tanındığı bir devlette herkes elinden geldiğince unvanlara ve haklara konmakta serbesttir. Böylece ulusal servette ne denli büyük olursa olsun bir avuç insanın eline geçer. Onlar da bütün halkı aç ve yoksul bırakırlar. Çok kez zenginin sürdüğü hayatı yoksul hak etmektedir. Cimri, ahlaksız, işe yaramaz birçok zenginler buna karşılık tok gözlü, alçak gönüllü, hünerli ve işleriyle devleti kazandırıp kendileri çıkar sağlamayan nice yoksullar yok mu? İşte bunun için mal sahipliğinin kaldırılmasını, dünya nimetlerinin eşitçe doğrulukla dağıtılması ve insan soyunun mutluluğa kavuşturulması için tek yol sayıyorum. Mal mülk hakkı toplumsal yapanın temeli kaldıkça en kalabalık ve en değerli sınıf yoksullar dert ve umutsuzluk içinde kıvranmak zorundadır. Boşuna reformlar. Dertleri azaltacak ilaçlar olduğunu biliyorum ama bu ilaçlar dertleri gideremez. Örneğin bir kişinin olabilecek en fazla toprak ve parayı yasayla sınırlamak, zorbalığa ve anarşiye karşı güçlü yasalar çıkarmak, yükselme tutkusunu ve entrikayı kötüleyip cezalandırmak. Kim görmez ki ayaklanmaların, adam öldürmelerin, ihanetlerin, zehirlemelerin, bunca cezalarla ödenen bu suçların parayla birlikte ortadan kalkacağını... Parayla birlikte korkular, kaygılar, kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakacaktır. Parasızlıktan doğuyor sanılan yoksulluğun ta kendisi bile para yok olunca yok olacak. Bunun apaçık kanıtı da şudur. Diyelim ki bir kıtlık yılı oldu. Binlerce insan korkunç bir açlıktan kırıldı. Elimle koymuş gibi bilirim ki o kıtlık yılı sonunda zenginlerin ambarları aranacak olsa çuvallar dolusu zahire bulunur. Bu yiyecekler açlıktan bir deri bir kemik kalmışlara vaktinde dağıtılsaydı, zavallılar Tanrı'nın insafsızlığına ve toprağın cimriliğine kurban gitmezlerdi. Görüyorsunuz ki para olmasa herkese hayatı kolayca sağlanabilir. Bize mutluluğun kapısını açmak üzere bulunmuş olan bu altın anahtar insanlara bütün kapıları hoyratça kapamaktadır.
31. ayının sonu. Sayfa 294.